Tailwords'ün sunduğu teknoloji ve bilim notları başlıyor.
Teknoloji ve bilim notlarına hoş geldiniz. Ben Can, yanımda Hamdi Kellecioğlu ile beraber karşınızdayız. Dop dolu bir not listesi yine önümde.
Evet, izleyiciler şaşırmıştır Can seni görünce.
Evet.
Ne zamandır yoktun.
Plus abonelerini iptal etmelerine gerek yok. Teşekkür ederim. Geçici bir süre için buradayım.
Evet, bu hafta Cevdet müsait olamadı. Haftayı da boş geçmek istemedik. Güzel haberler var gerçekten.
Kendisine buradan geçmiyorsun. Dileğimi de ben şahsen ileteyim.
Eyvallah. Sen de zamanlarımız da uydu.
Evet.
Şans eseri. Bu hafta gene canlı yayın olmayacak ama eski düzen salı akşamları Plus abonelerine yayınlanacak.
Kara Çarşamba düzen diyorsun sanırım.
Evet, siyah siyah giyinmişiz. Ama önümüzdeki haftadan itibaren gene canlı yayınlara döneceğiz. Hatta belki eğer Cevdet de buralarda olursa buradan bu stüdyodan bir canlı yayın yaparız. Sen de müsait olursan sen de gelirsin ona.
Müsait olursam
gelirim. Ondan sonraki haftalarda gene pazartesi akşamları yayına devam edeceğiz, canlı yayına.
Öyle.
Plus aboneleri gene salı günü izleyecekler. Herkese de YouTube'a çarşamba günü açılmış olacak.
Doğru, dost doğru.
Her zaman söylediğimiz gibi bize destek olmak için Plus abonesi olabilirler.
Fazla bir şey yok. Doğru.
Teknoseyir'de abonelik sayfasına girin. desteklerinizi esirgemeyin.
Ötesinde de sosyal medya adreslerimizden bizi bulup oralardan takip ederlerse bu gibi fevkaladelikleri, yayın düzenine dair değişiklikleri orada görebilecekler.
Evet.
Umuyorum, tahmin ediyorum. Zira sık sık duyurular yapıyoruz. Ötesinde bir duyuru, bir hatırlatman yoksa ben doğrudan giriyorum listemize. İlk notumuz hep anlata geldiğimiz görevlerden Insight ile alakalı. Matkabın ucuna zeval gelmişti.
Zeval geldi.
Ama tam ne olduğu bilinmiyordu. Şimdi
tam
anlaşıldığı kadarıyla.
Yılan hikayesine döndü Can. Ara ara konuşuyorduk işte, bu matkabın ucu tam yüzeye bir türlü dalamadı. İşte çünkü yukarıdan çekişle vuran bir mekanizma yok. Kendi sürtünme kuvvetiyle kendi kendine çakılan bir mekanizması var. Ama sert bir yere, bir kayaya mı geldi falan filan dediler.
Çok
ama
öyle değil. Oldu.
Toprak aşırı yumuşak olduğu için sürtünmeyi bir türlü sağlayamadı ve ilerleyemiyor alet. Ama işte ne yapıyorlardı? Aletin üzerinde, Insight aracın üzerindeki robot kolla biraz işte toprağa bastırdılar. Önce denediler toprağa sıkıştırırsak olur mu diye. Olmadı. En son robot kolu iteklediler duvara doğru. Onunla işte birkaç hafta önceydi galiba, iyi haber geldi diye biz konuşmuştuk. Biraz böyle zaten görüntüsünü de yayınlamıştık. İlerliyordu. Birkaç santim olduğundan daha aşağı inmişti uç. Ama ne olduysa bu hafta, yani hani bazen şey derler ya, toprak kabul etmedi derler, reddetti derler. Adam o kadar kötüdür ki. Bu da öyle olmuş. Alet bildiğin fırlatmış yani. Alet ucu resmen topraktan, hani normalde girmiş olduğundan biraz ilerlemişti. İyice böyle yarıya kadar çıkmış durumda şu anda. NASA'daki uzmanlar da, Alman uzay ajansındaki uzmanlar da şaşırmış durumdalar. Ne yapacaklarını şu an bilemiyorlar. Bir açıklama da gelmedi doğru düzgün.
Görevin bu yönü bu kadar kritik mi? Yani gerçekten...
O kadar kritik değil. Zaten güzel şey o. Hani gerçi ya da işi, durumu kurtarmak için öyle söylüyorlar ama
ya da...
geri kalan işte o sismograf gayet güzel çalışıyor. Aletin üzerindeki işte eksen eğikliğini ölçen veya dönme hızını ölçen bir başka alet vardı. Uydudan gelen sinyaller falan. O gayet düzgün çalışıyor. Hani bu delici uç işte yerin 5 metre kadar altına inip ısı akışını ölçecekti Mars'taki. Hani bir metrede inse, bir buçuk metrede inse biz yeterli bilimsel veriyi alırız diyorlardı. Ama şu an işte ne yapacakları
olmayınca
belli değil.
Olmuyor, gel gör.
Evet. Ama diyorlar ki bu hani toplam bilimsel kazancın %1'i falan diyorlar. Bilmiyorum hani artık onu yanlışı düşürmeye mi çalışıyorlar? Hani kendi kötü durumlarını az göstermeye mi çalışıyorlar? Öyle bir açıklama yaptı. Yani
NASA'da o kadar da soğuk savaş zamanında değiliz ya. Yani
değiliz tabii. Yani
tamam, NASA'ya ödenen vergiler sorgulanıyor belki ama.
Hala ama şey değil. Sonuçta o delikten tamamen çıkıp dışarıya düşmediği sürece bilmiyorum artık ne olacak.
Yok, yani
ama
buna harcanacak akım, işte bunu toparlamak için diğer tertibatı riske atmak benim sorguladığım
ben
şey.
Ben onu merak ediyordum. Sonuçta bu aleti sürekli test etmeye çalışıyorsun. Hmm. Kendinin içindeki o motoru tık tık çalıştırmaya uğraşıyorsun.
Tabii.
O bir akım çekiyor. Herhalde onu hesaplıyorlardır. Yani.
Canım, hesaplıyorlardır
elbette de. 5 metre aşağı inecek işte, o ayrı konu da.
Diğer görevler de mesela görev süresi 7 sene ise 12 sene 15 seneye kadar uzatıp istifade ettiler.
Yani
böyle bir inat uğruna cihazın ilerleyen
inat
yıllardaki
değil, kurtarmaya kullanıma... çalışıyorlar. Sonuçta tabii, işte. Bir sürü para verilip yapılıyor bu canım, şeyler.
Kurtarmaya çalışıp şey inata dönüyor iş artık.
Belki de işin başı. Ulan Mars sen ne büyüksün ben mi büyüğüm diye.
Öbür tarafından çıkacak en sonunda. Öyle olmamasını temenni ediyoruz. Yani benim takıldığım nokta oydu. Bu görevin bütün odak noktası bu muydu ki? Sadece buradan haber geliyor. Başka hiçbir kazanım yok.
Öteki taraf gayet zaten düzgün çalışıyor dediğim gibi.
Güzel.
Oradan alınması beklenen bütün veriler toplanıyor. Ama bu da işte sonuçta boşa gitmesin. Yatırım yapılmış, oraya gönderilmiş. Belki bir daha böyle bir hani tam buna bakacak bir görev kim bilir ne zaman kaç yıl sonra falan
elbette, çıkacak. Elbette.
O işi kurtarmaya çalışıyorlar. Hani basitçe o geçen haftaki şey gibi o böyle duvara dayadığı zaman ilerleme teknolojisi çalışsa herkes memnun olacaktı. Ama öyle bir toprak katmanına gelmiş ki işte yüzeydeki o kabuk kısmı sert. İçine düşmüyor toprak deldikten sonra. Orada kendi içinde bir yuvarlak delik oluşturmuş alet. Boşa dönüyor yani.
Jeolog arkadaşı tebrik etmek lazım. Hakikaten turnayı gözünden vurmuş
vurmuşlar,
ama.
Vurmuşlar evet.
Kazı ama teknolojisi müsait
yani
değil.
Oraya gitmeden de zaten bu işi şey yapmadan da.
İşte kazmayla kürekle kazıyorsa bunların kullandığı edevat biçimsiz yani.
Onun öyle tercih etmelerinin de bir sebebi var. Hani sonuçta bunun da etrafında bir şey vardı. Onu dik tutan bir yapı vardı. Onu kaldırdılar test edebilmek için ama işte yukarıdan böyle çekişle vuran uzun bir şey olsa onu da nasıl yapacaksın? O aletin içine tabii küçük yere sığdırman gerekiyor. Hafif tabii olması gerekiyor falan. Bin tane ayrıntısı var bunların. Bakalım Insight'tan herhalde bunlar daha dile, haberler gelmeye devam edecek.
Gelir gelir. Bunlar dile kolay en nihayetinde. Kenardan oturup da işte çekerek çitleyerek toprak, tenkit etmek sıkıntı.
Toprak kabul etmedi yani. İşte. Fırlatıp kafasını atmadığına dua etsin.
Kulislerde yani böyle diyorlar diyorsun. Geri gönderse bari. Hani burada bakar belki. Tedavi ederlerdi. Tuğay Borisov'dan gelmiş bir sonraki haber. 2I mı desek daha Türkçe oldu. Gerçi isimleri de çok oynamak istemiyorum.
2I oradaki Interstellar'ın hızı. Yani yıldızlar yani arasından geliyor. 2 de ikinci nesne oldu. Birincisinin ismi biliyorsun Oumuamua gibi bir ismi vardı. Onu son anda yakalamıştık. Tam ayrıntısını inceleyememiştik. Rotasından güneş sisteminin içinden olmadığını anlamıştık.
Yani güneş sisteminin dışından gelip de
evet,
bizim gözlemleme
bizim yakınımızdan giren geçip ve gidiyor. Bir daha tabii gene buralarda kalmıyor. O gitti artık, onu kaçırdık. Ama bunu bayağı önce keşfettik. Bu Borisov zaten keşfeden adamın amatör astronom ismini verdiler. Onur etmek için. Bayağı önceden keşfettik ve inceliyorlar şu anda sürekli. Bununla ilgili makaleler yayınlanıyor.
İncelemeye işte, de değer gibi duruyor zira üzerinde su.
Evet. Sonuçta bir kuyruklu yıldız aslında. Güneşe yaklaştıkça bazı işte uçucu maddeler, gazlar falan çıkarıyor. Kuyruğunu da zaten o şeyler oluşturuyor. Güneş sistemindeki kuyruklu yıldızların su büyük oranda su içerdiğini biliyoruz. İşte buz kütleleri oluyor falan. Güneşe yaklaştıkça onlar işte buharlaşıyor. Arkasında bir kuyruk oluşturuyor. Hatta dünyadaki falan suyun işte veya gezegenlerdeki suyun da bu gök kuyruklu yıldızlardan falan geldiği tahmin ediliyor. Çünkü bayağı birebir uyuyor bunların şeyleri. Şimdi aynı şeyler bu Borisov için de geçerli. Hatta bizim işte güneş sistemindeki kuyruklu yıldızlara çok benzediği. Bundan başka işte siyanit falan vesaire işte karbon 2 falan gibi başka şeyler de bulunmuş.
Yani içilmez su.
İçilmez, içmeyeceksin ya zaten. Gitsen de içemezsin herhalde. Ama buradaki önemli olan şey şu. Güneş sisteminin dışından gelen bir cisimde de bizim buradakilere çok benzer yapılar keşfettiğimize göre demek ki bizim güneş sistemi tamamen özel bir şey değil. Başka yerlerde de aynı malzemelerden, aynı şeylerden, yapı taşlarından cisimler söz konusu.
Uzay kavramı, boşluk. Zaten ilerleyen haberlerde değineceğiz. Büyüyen bir boşluk.
Evet.
Hayal gücünün sınırlarını zorlayabilen bir kavram. Gerçekten bunun üzerine kafa yoran insanlar çok ciddi manada özgür fikirler üzerinden hareket edebiliyorlar.
Yani çok fazla da elimize seçenek geçmiyor. Hani şimdi kendi güneş sistemimizi falan daha yeni yeni incelemeye başladık. İşte Mars en yakın komşumuz, oraya bile işte yaptığımız görevler hani bir elin parmağını belki anca geçer yani daha yeni yeni yani geçiyordur. İşte. Bunlar işte ikinci cisim yani birinciyi kaçırdık. Bundan kolay da değil. Hani
tabii
o kadar çok gök cismi var ki denk gelmesi falan.
Öncesinden bilemiyorsun, kestiremiyorsun. Tabii. Çok zor.
Çünkü geliyor ve geçiyor. Zaman, zaten tabii hani güneş sisteminin içinde olsa belki belli periyotlarla. Gerçi o zaman da işte böyle çok dışarıdan gelen şeyler 300 yılda bir falan geliyor. Yani onun periyodunu yakalamak da güzel olmuyor yani da. Tabii, bu tamamen bozuyor. Dışarıdan gelip geçici. O arada alabildiğin kadar örnek belki toplayabilsen. İşte incelemeden, işte uzaktan ne yapabilsek.
Teknoloji de yeni yeni bunların hakikaten hakkını verecek düzeye geldi. İstifade edebilmek adına eskiden bakıp gidiyorduk, dilek tutuyorduk.
Bakıp göremiyorduk. Yani teknoloji öyle noktaya geldi ki gerçekten nispeten küçük de olsalar bunları takip edip denk gelip yakalayabiliyoruz işte. Baksana işte biz teknoloji notlarını çekerken birinci ve ikinci cisim tespit edildi. Yani şu birkaç yıl içerisinde bu bayağı bir aşama aldığımızı gösteriyor. Belki yarın öbür gün 3 işte bilmem ne diye başka şeylerden bahsediyor olacağız ve
olabilir.
Gitgide bizim bilgi dağarcığımıza yeni şeyler ekliyor.
İşte
evrenle ilgili yani.
Tabii evrene dair konuşurken atıp tutmak çok kolay. Çünkü ispat etmek neredeyse imkansız. Yani güneş sistemi özelinde konuşurken bile biraz daha ayaklarımız yere basıyor. Daha uzak diğerlere teleskobumuzu çevirince hani elle tutulur veri almak da çok ciddi sıkıntı. Onları yorumlamak için de hakikaten çok çok ciddi şeylerle karşı karşıyayız. Çok ciddi sınırlamalarla
zaten
karşı
işte
karşıyayız.
Zaten çok uzakta exoplanet falan diyoruz ya işte öte gezegenler falan. Onların da böyle ancak ışıklarından falan bakıyoruz. İşte burada ayağımıza kadar gelmiş
tabii,
bir cisim var.
Tabii.
Yakaladın mı? İşte
kimyasalları görmek. Şeyinin farkından nedir? Gölgesinin
tabii.
Farkından, ışımasının farkından.
Tabii,
işte uydusu var bilmem ne demek.
Yansıtma şey. Gene stereoskopik yöntemlerle şu anda zaten inceleyebiliyoruz.
Evet.
Gittikçe yaklaşacak. Daha da bize de yaklaşacak.
Çok da yaklaşmasın. Dinozorlara benzemeyelim.
Yok, öyle değil. Çok o kadar yakından geçmiyor. Yanlış hatırlamıyorsam Mars'ın yörüngesine falan kadar yaklaşıp gidecek ondan sonra. Yani yaklaşacak dediğimiz o kadar.
Yani yine de yeterince yakın. İstifade edelim. Bundan sonrasında da işte buna benzer haberleri belki daha sık görürüz. Zira işte teknolojinin gelişmesiyle bunları artık çok daha kolay yakalayabilir, istifade edebilir olduk.
Evet.
Teknoloji diyoruz. Teknolojinin artık telekomünikasyon teknolojilerinin de dahil olmasıyla beraber hiçbir şeyin gizli kalmadan küresel ölçüde hep beraber hızlandığı çağ idrak ediyoruz. İnsanlar bir şeyleri böyle gizli kapaklı tutmayı, böyle çok kapalı kapılar ardında geliştirmeyi değil, ayan beyan her aşamasında işte Kickstarter misali sunumlarla işte ilham verici müzik eşliğinde kumpas falan göstererek anlatmayı tercih ediyorlar. İnsanların kamuoyunun desteğini almayı tercih ediyorlar. Bir nevi reklam oyununa da dönmüş vaziyette. Bu çağda artık gizemli, gizli bir şeyleri zikretmek çok nadir. Amerika'nın gizemli uçağı sıradaki notumuzun konusu. 780 gün yörüngede kaldıktan sonra başarıyla iniş yapabilmiş.
Evet, Boeing'in ürettiği bir uzay uçağı X-37B diye geçiyor. Bu geçmişte de bize birkaç kere konuk olduğu gibi hatırlıyorum ben. Ama daha kısa sürelerle uzayda kalıp tekrar işte uzay mekiği gibi bu yüzeye iniyor. Yani uçak dediğimiz o aslında.
780 gün, 2 seneden fazla.
2 seneden fazla uzayda kalmış.
Bir başka
gizemli olan kısmı şu. Niye kaldığını bilmiyoruz. Çünkü
tabii.
Amerikan Hava Kuvvetleri'nin bir görevi bu.
Hı hı.
İşte Boeing kendini anlatmak için şey yapıyor. Reklamını yapıyor. Senin dediğin gibi o özellikle anlatıyorlar. Hatta
tabii.
İnişini minişini gösteriyorlar ama
tabii.
Şimdi bu 780 gün ne yaptı?
O da gizem katıyor. Hani yani, bir şey var
yani,
ortası yok.
Hava Kuvvetleri Amerika açıklamıyor. Diyor ki işte çeşitli testler yaptık. Dayanıklılık testleri yaptık. Uzaydaki işte manevra testleri yaptık falan filan. İşte bazı işte uydular çünkü bunun kargo kapasitesi de var bir miktar. Çok büyük olmasa da uzay mekiği gibi değil. Küçük bir şey zaten. Bazı uyduları işte yörüngeye bıraktık falan diyorlar ama şey de sorun orada. Hangi uyduları bıraktığını falan açıklamıyor. Hani bu uyduları gönderdiğinde Birleşmiş Milletler'in falan bir şeyi var. Bu uyduların takip ettiğin, senin bildirdiğin bir merkezi var. Buraya falan bildirilmemiş. Bunu itiraz eden bilim adamları da var. Hani siz hangi uyduları gönderdiğinizi de söylemiyorsunuz. Böyle işte uyduların yaklaşık %10'u falan uzaydakilerin açıklanmıyor diyorlar. Halbuki uluslararası anlaşmalara tabi olunmasına rağmen Amerika'da, Rusya'da ki bunların hani bilinmeyen uyduların %30'u falan, 1/3 falan Amerikalıların diyorlar. Geri kalan 1/3 Ruslarındır. Geri kalan da Çinlilerindir öyle söyleyeyim.
Geri kalan bilmiyoruzdur deseydin daha güzel olacaktı.
Belki, yok.
Bilinmeyen uydular ya başlıyor.
Çinlilerin içinde şey de vardır. Yani diğer işte belki Hindistan'ın vardır. Oraya bildirilmeyen ama ne yaptığı
tabii.
Da şey olmuyor. Belki bir süre sonra bildiriyorlar kritik aşaması falan geçtikten sonra. Bu uzay uçağı da öyle. 780 gün az değil. Yani 2 yıl orada dolaşıp sonra dünyaya düzgün bir şekilde iniş yapması da bir başarı. Yeni yeni görevlerde olacak. Çünkü bu herhalde 3. 4. görevi. Daha öncekilerde işte 270 gün kalmış.
Teknik detaylarından hatırladığın var mı? Üzerinde ne tip bir itki barındırıyor?
Yok
söyleyeyim.
Hiç öyle
sistemleri
şey
hidrolik mi elektrikli mi? Zira çalıştığı alan artık şey ufku olduğu için bizim atmosfer ufku olduğu için elektromanyetik radyasyonun çok ciddi tesir edebildiği bir alan.
Daha tabii şey değil. Uzay boşluğu değil. Sonuçta dünyanın o koruyucu şeyi uzayın o yörüngedeki falan şeylere yeterli geliyor bir miktar.
İşte ne kadar? Bir nebze azalmış olarak geliyor.
Bayağı azalıyor aslında ama mesela işte ne zaman oluyor? İyice ayamaya gitmeye kalkarsan o dünyanın korumasından bayağı çıkıyorsun.
Doğru.
Bu ama gene de uzay sonuçta. Dikkat etmen lazım. Aha. Dünyadaki gibi atmosfer vesaire falan onun etkileri yok. Manyetik alanın etkileri var ama atmosferin falan o süzme kabiliyeti yok. Bunları hep özel tasarımlar yapıyorsun. Güneşten evet. işte sürekli parçacıklar vesaire falan geliyor.
Aşırı zaman ısınma, zaman. Soğuma, çöl gibi. Dikkat i̇şte atmosferin lazım. Farklı davranması, aşırı ince havaya maruz kalması.
Bu da ama işte bayağı sonuçta atmosfere düzgün iniş yapabiliyor, manevra yapabiliyor ve 2 senenin sonunda dünyaya sorunsuz bir şekilde inebiliyor. Bu önemli bir şey.
Kaç tur attığını söylemişler mi?
Yok ama 2 yıl orada kaldığına göre bayağı bir tur atmıştı.
Sürat de önemli çünkü o yörüngede kalabildiğine göre.
Ne kadar hangi yörüngede kaldığına bağlı. Yani mesela bayağı. ISS 90 dakikada bir tur atıyor. Düşün 2 yıl eğer aşağı yukarı 400 kilometrelik falan bir yörüngedeyse bayağı bir tur atmıştı.
İşte. Yani uçak ama sayılıyorsa uydu değil de.
Yükseklikte kaldığı haberde falan bahsetmiyor açıkçası.
Uydu değil uçaktan sayarsak havacılık açısından bayağı bir rekor kırma potansiyeli var. Yani uydudan sayarsak da o zaman sıradanlaşıyor
yani
tabii.
Yani uzay uçağı demişler ama evet yani bu şekli uçağa benziyor. Biraz işte inişi uçağa benziyor. Yoksa aslında tamam. Bayağı.
Uzay mekiği de öyleydi ya.
Uzay mekiği de öyle evet.
O bakımdan hakikaten ilginç bir not oldu bu. Tabii demin dedin gezegenleri korumak işte yörüngeyi korumak konusunda bir hayli aslında zayıfız. Bu işler yeni başladığında daha kim yapabilir ki? Kimin gücü yeter ki deniyordu belki. İki devletin, hadi belki üç devletin birleşip de yaptığı çalışma olduğu için çok da işte sınırını kendilerinin çizdiği, kendi belirli çerçevede çalışıldığı müddetçe her şey yolundaydı. Şimdi rekabet var. Herkes uydu gönderebiliyor neredeyse. Üç kuruş denkleştiriyor.
Özel sektör işin içine giriyor.
Evet, evet. Dolayısıyla bunun üzerinde çok konuştuk. Kendimizi kafese mi hapsediyoruz? Kendi atmosferimizi, kendi yörüngemizi kafes gibi örüyor muyuz? Bununla beraber diğer gezegenlerin de aynı şekilde, aynı üslupla, aynı düsturda sıhhatlerinin, efendime söyleyeyim, kullanılabilirliğinin tehdit edildiği gerçeği idrak edilmiş.
Ya insanoğlu olarak oralara da kirletme potansiyeli taşıyoruz.
Potansiyeli var. Yani elimiz erdiği anda ilk yaptığımız şey geri dönülmez hasar vermek olabilir. Olacak. O yüzden bunun üzerine durmak lazım denmiş. Bilmiyorum şimdiye kadar yani Mars dışında, hadi Ay'ı da sayalım. Ya Ay'a kaka yapmışlar bizim romantik akşamlarda.
Orada, ulu orta yapmamışlar. Torbalarla duruyor orada.
Ulu orta yapmam bir daha ne yapacak adam. Orada duruyor işte bilmek bile can sıkıyor.
Poşetlerle duruyor.
Ha yani. Dönerken getir bari uzaya at değil mi?
Bazılarını getirmişler de hepsini taşımaya gerek yok yani.
İşte. Onlar sıkıntı. Daha da gittiğimizde işte bu.
Gidenler sonradan gidenler toplar orayı.
Matkabını ayrı, tekerleklisine ayrı koruduğumuz bir sürü cihaz da bırakıyoruz. Bunları da kalıptan saymak lazım. Bilmiyorum. Nasıl bir tedbir akılda var ki? Yani bunlarsız nasıl çalışacak? Yani
zaten bir tedbirler bütünü var aslında. Tabii 1960'larda, 70'lerde koyulan işte bu dünya dışı gezegenleri koruma kurulu mu diyeyim artık, komisyonu mu diyeyim, Birleşmiş Milletler bünyesinde falan böyle bir şey var ama işte ne kadar yaptırım gücü var vesaire falan tartışılır. Ha. NASA gerçekten dikkat ediyor. En azından öyle olduğunu söylüyorlar. Hatta geçmişte mesela şöyle anlatayım. Curiosity bir ara biz konuşmuştuk. Bu mevsimsel şeyler buluyorlar. Yamaçlarda böyle su sızıntısı gibi böyle gölgeler buluyorlar. Ve buraların su sızıntısı olduğunu tahmin ediyor. Curiosity'nin gidip orada delik açıp alma ihtimali vardı. Ama izin vermediler. Niye? Çünkü Curiosity bu temizleme, sterilizasyon işleminden geçmesine rağmen böyle 2 gün falan 110 derecelik fırınlarda falan tutuyorlar aletleri düşün yani. O
hiç mikrop şey kalmasın, olsun, diye,
kalmasın diye. Ondan sonra o matkap ucunda bir değişiklik mi yapmaları gerekmiş bir şey olmuş. Bir tasarım değişikliği gerekmiş. Dolayısıyla o şey gidiyor. Temizlik tabii. Şeyi gidiyor. Dolayısıyla Curiosity mesela oraya incelemesine izin vermemişler. JPL'in başındaki ekip çok üzüldü falan diyorlar ama yani NASA buna bayağı dikkat ediyor. Orada hazır araçları olmasına rağmen. Sırf kirletmemek veya işte yanlış sonuçlar almamak için.
Bu kadar ciddi bir yatırımın ardından yanlış sonuç almak, hele ki böyle bir ihmalle ne kadar büyük sıkıntı.
Sonuçta kirletirsen bir kere işte oraya bakterileri vesaireyi falan bulaştırdığın zaman geri dönüşü yok bunun.
Yani Mars'ta hayat bulundu diye kendi götürdüler.
Ama işte mesela rezalet. Şimdi bu bakış açısını da şey yapıyorlar, sorguluyorlar. Gene bu işin başında yıllardır hani belki izleyicilerden de tanıyan vardır, ismini duyan vardır. Alan Stern diye bu işte... gezegen bilimciler arasında falan tanınmış bir falan öne çıkan adamlardan biri. Yeni bir panel hazırladılar. Panelde şey ne denir? Bir rapor hazırladılar. Raporda da diyor ki ya biraz fazla sıkıyoruz bu gezegen temizliği vesairesi falan işini. Çünkü bazı yerler şimdi kurallar dediğim gibi az önce 1960'larda 70'lerde hazırlanmış. O zaman bilgimiz eksikti. Şimdi çok daha fazla bilgiye sahibiz. Mesela ayın diyor her tarafının işte belli işte onun kademeleri var. Aynı kademede olmasını beklememiz saçma diyor. Yani canlılığı taşıyabileceği, olabileceği yerler belli. İşte özellikle kutup bölgeleri. Zaten gelecekteki bu Artemis projesi falan da kutup bölgelerine gidecek.
Tabii.
Çünkü orada işte yüzeyin altında falan buz tabakaları vesaire falan var. Ama normal diğer kalan bölgelere o kadar dikkat etmemize gerek yok. Buraları biraz ipin ucunu salabiliriz diyor. Aynı şey Mars için geçerli. Tabii. Nerelerde var, nerelerde yok. Kabaca artık eskisine göre daha iyi bilgimiz var. Özellikle işin öne açılacak işte ticari faaliyetler vesaire falan başlayacak. Bunların regülasyonunu biz çok kasarsak ilerlemenin önünü engelleriz. Hatta belki uymaz kimse. Çünkü uygulayacak dediğim gibi doğru düzgün bir yapı da yok.
Öyle bir vaziyet ki bu. Havacılık, uzay teknolojisi dediğim şey askeriyle doğrudan bağlantılı. Yani en çok kaynağın ayrıldığı, en çok kaynağın kullanıldığı mecralar olduğu için dolayısıyla bu hassasiyet işte aman canlılığa zarar gelmesin veya kendimizden parça götürmeyelimden bir adım sonrası nükleer deneme yapalım mı yapmayalım mı geçecek ayın üzerine steril ortam. Gülüyoruz ama yani çok da uzak değil zamanda denemişler uydu düşürmek için atmosferin ya, tamam, dışında patlatmışlar.
Yani, ayda niye patlatsınlar ki?
Niye patlatmasın ki? Niye gövde gösterisi. Işte, havai fişek yeni yılı orada kutlar.
Hani günümüzdeki dünyada öyle bir şey yaparlar mı da?
Bakma insanoğlu her zaman barbar.
Şeyi de söylüyorlar bu arada. Hani biz yanlışlıkla bulaştırsak oradaki canlılıkla dünyadaki canlılığı ayırt edemez miyiz? Edebiliriz. Yani sonuçta orada milyarlarca yıl önce belki başka tür bir canlılık evrimleşmiş olacak. Tamamen farklı canım. Koşullarda dünyadakiyle benzemesi de pek ihtimal
o
yok.
O çok amatörcesi. Bunun
şeyi acısını buluruz diyorlar. Yani hani günümüz teknolojisiyle iki canlılığın farklı olduğunu buluruz. Kaldı ki bir de şu var. Onu da söyleyeyim. Biz mesela hiç şeyleri gezegenleri birbirinden bağımsız zannediyoruz ama Mars'tan pek çok yani hiçbir şeyin gidip de oradan parça alıp dünyaya getirme görevinin sağlayamayacağı kadar fazla parçacık geliyor dünyaya. Tabii. Özellikle çarpan gök taşları oradan koparıp atmosfere saçıyor. Onlar işte uzay boşluğuna dağılıyor. Bizim buralara kadar gelen şeyler var. Bazı hatta öyle hipotezler var. Hani dünyadaki canlılığı Mars'tan gelmiş olabilir vesaire falan.
İşte gibisinden. Atmosferden geçerken yanıp bitip kül olduğu için.
İşte ama olmayan da kalıyor şey. Çekirdeğin tabii. Yani merkezinde, göbeğinde falan kaldıysa. İşte
o da güzel sterilize olmuş oluyor kaç yüz derecede, kaç bin derecede.
Yok işte oraya kadar ulaşmıyorsa
benim
sıcaklık kalabilir.
Demin dikkat çekmek istediğim şey elbette burada nokta bizden bir şey götürüp sonra kendi götürdüğümüz mahluğu Mars'lıymış zannetmek değil. Kendi götürdüğümüz mahlukla Mars'ın faunasına zarar vermek. Evet. Bunun acısı dünyada
ama
çok defa yaşandı.
Ama kaçınılmaz olduğunu ben düşünüyorum açıkçası. Çünkü oralara gidip yerleşeceksen
gözünde
zaten kendimiz gideceğiz. Bakteri kolonisi şeklinde
tabii,
yaşıyoruz yani.
Gözünde çıkartma işte şey varken henüz steril olmamış aleti götürüp de su damarına sokma.
Ha işte ona dikkat ediyorlar evet.
Evet. Yani oradaki hassasiyet belki de yerinde. Zira işte bugün yapılacak bir yanlış adım bundan 40 yıl sonra, 50 yıl sonra aynı görevleri tekrarlamak isteyen, çok daha teknik donanımda, çok daha bilgi yüküyle tekrarlamak isteyen insanların küfür dağarcığının genişlemesi
şey
demek olabilir.
Sonuçta buna karar verecek de gene bilim insanları. Zaten işte bir rapor hazırlayıp NASA'ya teslim
tabii
etmeleri
ki
vesaire falan önemli işte. NASA da bunu gayet hı-hı olumlu karşıladılar. Böyle bir raporun hazırlanmasını
işte güvenlik
inceleyeceğiz. Gerekli değişiklikler vesaire falan yapılır belki ilerleyen dönemlerde.
Güvenlik her mecrada hızı kesiyor. Nerede biz gelişmek, nerede hızlı ilerlemek istiyorsak işte orada güvenlik tedbirlerini biraz gevşetmek durumunda kalıyoruz. Yine aynısını da burada görmüş olduk. Demin sayarken uzay boşluğu konusunda işte evren hakkında görüş beyan etmenin aslında birazcık da zor olduğunu, ayaklarını yere basmasının zor olduğunu söylemiştim. Zira düşündüğümüzden de hızlı genişleyen bir yapı söz konusu. Ufkunun bilinmediği, içindeki işte muhtevanın pek azını aslında gözlemliyor olabildiğimiz, fizikçilerin hakikaten hayal gücü çok serbest kalmak zorunda. Aksi takdirde idrak etmeyi bile şey yapamayabiliyorlar.
Anlayamayabiliyorsun.
Kuramları tören yani. O açıdan bu ciddi bir bulgu. Düşündüğümüzden dahi hızlı genişliyor oluşu evrenin
şimdi
hudutlarını.
Şimdi evrenin genişleme hızını anlatan Hubble sabiti diye bir şey var. Zaten bu genişlediğini ilk bulan kişinin ismi işte Edwin Hubble 1920'lerde gene işte bu ışığın kırmızıya kaymasından hı-hı falan yola çıkarak bunu keşfediyor. Kanıtlanması falan da yani tabii 1960'ları falan buluyor. Hani bu işte kozmik arka plan ışınımlarıyla vesairelerle falan. Hani artık ama genişlediğini biliyoruz. Ama ne kadar genişliyor, ne kadar hızlı şey yapıyor, büyüyor. Bu genişleme hızı artıyor mu, azalıyor mu yoksa sabit bir genişleme hızı mı var vesaire. Bu konuda aslında bayağı yol kat etmiştik. Hani bundan bir 5 yıl önce, 6 yıl önce falan bu soruyu sorduğunda işte evrenin yaşının 13.8 milyar yıl olduğunu, işte genişleme hızının da yaklaşık işte Hubble sabiti 70 kilometre bölü saniye bölü megaparsek diye bir terimi var. O megaparsek de hani söyleyince böyle çok teknik geliyor ama aslında bir uzunluk birimi. Hı hı. Güneş'in biraz bu paralaks etkisiyle falan astronomide kullanılan şeye denk geliyor. Bir parsek 3.3 ışık yılına denk geliyor. İşte mega deyince başına milyon ekliyorsun. 3.3 milyon ışık yılı uzaklıktaki bir mesafe. Her saniye bizden 70 kilometre uzaklaşıyor demek. Hı hı. Evren bu hızda şey yapıyor. Ama bu 70 rakamı işte tam o rakamı bulmakta çok büyük sıkıntı yaşıyoruz. Çünkü bir kere uzaktaki yıldızlara bakıp ne kadar bizden uzaklaştıklarını hesaplayabilmemiz lazım. Onların işte parlaklığından falan çeşitli çıkarımlar yapıyorlar. İşte bu kozmik arka plan ışınımını çok hassas ölçen aletlerle evrenin ilk başlangıcında falan şey yapabiliyoruz.
Gözlem veya kapasitesi çok değişti. Optik
teknoloji zaten işte çok teknolojiler gelişti. Sorun şu ki teknolojiler geliştikçe şimdi kozmik arka plan ışınımı hatta tam rakamı söyleyeyim. 67.4 artı eksi 0.5 gibi bir hata payıyla söylüyorum. Hmm. Ötekinden ölçtüğümüz 73.5 artı eksi 1.4 diyor, tamam mı? Biz hassaslaştıkça bu iki rakamın yaklaşacağını düşünüyordu uzmanlar. Ve yaklaşık işte buradan da hesapladığın zaman evrenin yaşı 13.8 milyar yıl falan çıkıyor. Ama son yapılan ölçümler bu iki değer birbirinden uzaklaşıyor.
Ya yanlış ve ölçüyoruz.
Evet, ya yanlış ölçüyoruz. Ama bunun uzmanları diyor ki artık yanlış ölçüyoruz değil. Evet. Ben olsam diyor ki hani Nobel ödülü falan almış işte bu karanlık madde geçtiğimiz günlerde. Karanlık enerjine ile ilgili Nobel ödülü alan kişinin sözleri bunlar. Yanlış ölçtüğümüzü değil çok temel başka bir algı hatamız olduğunu düşünüyorum diyor. Yani kozmoloji de evrenin genişlemesi vesairesi falan konularında anlamadığımız çok temel bir şey var. Çünkü bu iki farklı şeyi açıklayamıyoruz şu anda. Evren gittikçe daha hızlanarak bir taraftan daha hızlanarak genişliyormuş gibi görünüyor. Ama bu genişlemenin hızını tam olarak şey yapamıyoruz. Geçmişe bakarak işte bu arka plan ışınımlarıyla vesaireyle falan şeye kadar gidiyoruz. Hani o Big Bang'in ilk patladığından sonra çok hızlı bir gelişme var. Enflasyon deniyor, inflation süreci var falan. Orada evren çok hızlı genişliyor falan. Bunları böyle senaryo senaryo çıkarabiliyoruz. Bunlar tabii hep hipotezler. Hiçbir zaman gidip belki gözlemleyemeyeceğiz ama ayağa yere basan şeyler bunlar. Ama günümüzdeki işte genişleme hızıyla bazı ölçümler farklı, bazı ölçümler farklı. Şu anda yani uzmanlar şu anda kafalarını kaşıyorlar yani bu nasıl olabiliyor falan. Modelimizi değiştirmemiz lazım diyor adam. Yani çok temel bir şeyi atlıyoruz. Bilmediğimiz bir şey var. Bu işte dağılıp gitmesini önleyen bir karanlık madde var. Ne olduğunu bilmediğimiz bir çekim gücü. Bir de bunu genişlemesini sağlayan karanlık enerji var. Ne olduğunu bilmediğimiz, nereden geldiğini de bilmediğimiz bir enerji bunu genişletiyor. Ve açıklayamıyoruz. İşin şey yanı, karanlık maddeyle enerjinin toplamı %96 mı 97 mi ne öyle evrenin.
Evet.
Geri kalan bizim bildiğimiz madde işte evrimiz, çevremizdeki madde, enerji falan hepsi %4'lük bir alana sığıyor.
Hı hı.
Hani hakikaten içinde yaşadığımız evreni bilmiyoruz. Ve yaptığımız ölçümler hassaslaştıkça şu ana kadar ortaya çıkardığımız açıklamalar da anlamsızlaşıyor.
Klasik cehalet ve cesaret denklemi vardır ya. Yani grafik, işte cesaret bir yanda, bir tarafta da bilgi birikimi. Bilgi birikimi ne kadar azsa o kadar tepeden başlayıp atıp tutmaya insanoğlu hakikaten ilmin gelişmesiyle, i̇şte, gözlemleme kabiliyetinin artmasıyla.
Hani öğrenmenin sınırı yok. İşte sen hassaslaştıkça öyle böyle yeni kapılar açılıyor. Öyle, daha da açılıyor. Şimdi mesela bak 13.8 milyar yıl dedik ya, yeni bu işte elde edilen verilere göre diyor ki 12.7 milyar yıla kadar inebiliyor diyor ama gözlemlediğimiz bazı yıldızlar var 12 milyar yıl yaşında.
Nasıl olur?
Şimdi 700 milyon yılda oluşamayacak kadar az bir zaman var. Hani yıldızların oluşması için de belli zaman geçmesi gerekiyor. O toz bulutlarının falan işte bir araya gelecek bilmem ne olacak falan. Açıklayamıyoruz yani. Açıklayamadığımız bir durum var ama ölçümlerimiz de onu gösteriyor. Yani burada modelde bir değişiklik olması lazım. Ölçümleri tekrar tekrar incelemişler, hassasiyetleri vesairesi falan. Bir araya geleceğine dediğim gibi uzaklaşıyor birbirinden. İki farklı ölçüm var. Şu anda işte bu Hubble sabiti tam anlamıyla bir kozmologların başına bela olmuş durumda.
Yapay zekadan da istifade edilir mi bilmiyorum. Yani modellemede
ediliyor
da alandan. Ölçümleri değerlendirebiliyorsun da işte bu yaratıcılık söz konusu olduğu zaman. Işte
ha, daha birazcık yok o kadar o aşamalarda değiliz yapay zekada.
Orada mağdur oluyoruz. İnsanoğlu kendiyle kafa kafaya kalıyor yine.
Evet.
evren modellemelerinde biraz da son zamanda sık sık zikredilen solucan deliği önemli bir kavram hayatımızda yer olan.
Çok da son zamanda değil ya, ta Einstein 1930'larda
özellikle
şey olarak söylemiş.
Tabii.
Son zamanlarda bilim kurgu filmleriyle falan vesaire
bilim
de çok
dinlemeli. Bilim halka indi diyelim. Evet. Şey, kara delik, öbür tarafta beyaz delik mi var acaba, şey mi, yani, söylemleri biliyorum.
İşte solucan deliği dediğin evrenin o üç boyutlu yapısında bir yerden, yani iki boyutlu düşünürsen daha iyi anlaşılabilir oluyor. İşte düz bir kağıt düşün.
Üzerinde karikatür karınca... var diye düşünemedi diyordu.
Yok, bu o kadar zor değil. Düz bir A4 kağıt düşün. Karınca yürüyor bir ucundan bir ucuna. Buradan buraya gitmesi için kat etmesi gereken yol bu. İşte biz evrende de diyoruz ya, o mesafeler o kadar uzak ki gidemiyoruz yani. Bunu kolay geçmenin yolu ne? Bunun katlandığını düşün. İki boyuttan üç boyuta katlıyorsun. Karınca gene buradan buraya gidiyor aslında. Kat etmesi mesafe, gereken mesafe aynı. Ama direkt delip geçersen kağıdın ortasından, o üçüncü boyutta hareket edersen, işte bu solucan deliğinden geçersen, kara deliğin bir ucundan girip öteki tarafından çıktığında çok uzak mesafeleri hızlı kat edebilirsin.
Tamam, fikir bunlar harika.
Hep teorik tabii
fikir
ki.
Harika da işte ne olacak da solucan deliği olacak?
Gözlemlenmiş falan bir solucan deliği de yok.
Tabii.
Ama bununla ilgili bir makale yayınlanmış. İşte
nasıl gözlemleyeceksin zaten?
Olursa eğer gözlemleyebilmenin yöntemlerinden biri şu olabilirdi diye bir hipotez ortaya atıyorlar. Sonuçta kara delik var iki ucunda da. Bir taraftan girip bir taraftan çıkacaksın teoride. Normalde öyle bir şey yok tabii, kara deliğe girdin mi içinde kalıyorsun aslında. Ama varsayalım.
Fenerbahçe gibi bir şey ya.
Diyelim ki var.
Şükrü Saracoğlu.
Var diyelim yani. Peki. Öyle bir şey. Öteki de bunu gözlemleyebilmek için kara deliğin etrafında dönen yıldızlar olması gerekiyor ki genelde galaksilerin merkezlerinde falan olan kara deliklerin etrafında yıldızlar dönebiliyor. Zaten bu hani fotoğrafını falan
sık
çekmiştik
ya. Sık yutuyor
yani.
Çünkü mahluk.
Evet, yutarken falan işte o çok gaz, toz bulutu hızlı dönüyor, ışık yayıyor falan. Onları görebiliyoruz. Ama işte bu yakın dönen yıldızların oluşturduğu kütle çekim etkisi o solucan deliğinden geçip öteki taraftaki yıldızlar üzerinde etki oluşturabilir. Oluşturmalıdır diyorlar hatta.
Eğer solucan deliği varsa.
Eğer solucan deliği varsa ve içinden bir şeyler geçip öteki tarafa ulaşabiliyorsa.
Çok mantıklı.
Dolayısıyla biz de bu şeyleri görebilmeliyiz diyorlar. Ama sorun şu, niye göremiyorsun şimdiye kadar? Niye göremedik? Bir kere kara delikler devasa kütleye sahipler ve kendi etrafındaki yıldızları zaten onlar çekip şey yapıyorlar. Sen öteki taraftan gelen bir yıldızın çekim etkisini hissedebilmen için çok ufak etkileri gözlemleyebilir olman lazım. Teknolojimizin bu noktaya ulaşması lazım diyorlar. Ki ulaştığını da söylüyorlar
temiz
aslında.
Temiz aralık da lazım. Şimdi bir tanesi daha yutuluyorken diğerinin izini silebilir.
Ya evet, işte zaten onun
şans da
emin
önemli.
Ol ufak ufak bir sürü ince ayrıntısı vardır. Tabii. Ama varsa böyle bir şekilde keşfedebiliriz ancak diyorlar. Ama henüz dediğim gibi bu bir yöntem. Belki birileri buna bakmaya başlayacak. Çok
tabii.
Hassas bir şekilde kara deliğin etrafında dolaşan yıldızların yörüngesinde bir sapma var mı? Ve bu sapmalar kara deliğin kendi İşte şeyden görelilik etkisinden etkilenmeyecek. Onları da hesaba katacaksın. Onları da hesaba kattıktan sonra acaba gene bir sapma varsa bu kara deliğin içinden geçiyor mu? Onu da aslında belki hiç bilemeyeceğiz. Ondan dolayı mı etki oluyor, etki olmuyor mu? Ama böyle bir makale yayınlanmış.
Çok
son derece
dolaylı.
Hipotetik
i̇şte
de olsa.
Fikir jimnastiği o kadar
uzak. Evet, biraz fikir jimnastiği aşamasında.
Artık hayal gücünün ufuklarında geziniyor insanlar. Çünkü elde veri yok. Yani
ama işte hayal gücüyle başlıyor zaten. Yani bunu hayal tabii. edeceksin, sonra ulaşmaya çalışacaksın.
Yani ne bileyim şimdi bir kara delik oluşması için evrende mutlaka kara deliğin çekirdeği mi diyelim, merkezi mi diyelim, orada hamsi balığı olması gerektiğini iddia edebilirim.
Tabii.
Aksi de ispat edilemez.
Edilemez ama sen de ispat edemezsin.
Ha, ben de ispat edemem. O nokta geliyor.
Akıllı varlıklar olduğumuz için seni ciddiye almayız yani.
Ya canım... 3 aşağı 5 yukarı konuşulan malzemeler bu kıvamda ama.
Evet.
O kadar zor ki üzerine fikir yürütmek, o kadar zor ki üzerinden konuşmak.
Ama şeyleri de görüyoruz canım. Yani mesela kütle çekimsel dalgalar aynı şekilde söyleniyordu.
Tabii.
Var oldukları şey. Yani
ortaya atıldığında benim hamsi balığı kadar gülünçtü aslında, komikti ama.
Yani bilim adamları attığı için tabii hamsi balığı gibi olmuyor yani. Koyuk olmuyor ama sonuçta evet, yani belki de hiçbir zaman bulamayacağız deniyordu. Tabii. Ama işte o LIGO, biz işte geçenlerde bir, iki yıl önce mi bir yıl önce mi ne, Nobel ödülü aldı adamlar. Ta 1980'lerde o 4 kilometrelik tünelleri, lazer tünellerini falan yapıp da ilk gelen dalgaları, ki şimdi bir de onu geliştirdik artık iyice hassaslaşıyor vesaire falan.
Öyle.
Belki günün birinde bu anlatılan hipotetik şey de ortaya çıkacak. Aynı evet. şey Higgs bozonunda. Adam ta 1960'larda öngörmüş teorik olarak. İşte 2010'larda, 2015'lerde artık tam yılını hatırlayamıyorum. teknolojimiz yetti de ölçebildik öyle bir şey
şimdi
olduğunu.
Bilmiyorum, bu noktada belki de işte bilimsel mirası bir yerden sonra reddedip temiz kağıda çalışan bir grup mu ayırmak gerekecek? Çünkü hani ustaya saygı, öngörülen fikirlere saygı duyma çerçevesinde bu sefer...
Ama şey oluyor yani sıfırdan zaten, belki sıfırdan olmuyor da
işte olmuyor.
Bir öncekini yıkacak kadar mesela Einstein'ın tabii getirdiği şeyler, Newton'un söylediği şeyler tamamen yıkmadı ama çok sarstı yani. Hatta belki tamamen değiştirdi diyebiliriz. Yetmediği yerler olduğunu gördü. İşte bir günün birinde belki fizikle, de birileri gelecek. Onun üstüne bir şeyler
yapacak. Astrofizikle kafa yoran, oralarda kafa patlatan insanların ortak söylemi bu. Yani görüştüğüm, konuştuğum kadarıyla da yani dillendirdikleri mevzu. İnsanların hep bu noktalarda hani akademik birikim bir yerden sonra işte 6 yaşında çocuğun özgür şeyine dönüyor. Hayal dünyasına dönmek zorunda kalıyor. O şeyle baş edilmek durumunda. Aksi takdirde özgün fikir üretemiyorsun. Şeyde kilitlenip kalıyorsun. Prangaya dönüşüyor yani öğrene geldiklerin. O yüzden hakikaten çok eğlenceli, belki de işte seçim yapma şansı olan varsa
ama işte çok da öyle atıp tutmayacaksın. Biraz makul, ayakları yere basan test edilebilir şeyler olacak.
Hamsi balığı çıkarsa konuşuruz.
Karadeniz'de özel bölüm yaparız.
Özel bölüm yaparız o zaman. İyi bakalım. Ben bunları söyleye durayım. Uzayın derinliklerinde çok da debelenmeden dünyadan yeterince şaşırtıcı bir not peşinden geliversin.
Evet.
Bazı memelilerin hamilelik sürecini bilinçli olarak durdurabildiği.
Evet, resmen duraklatıyorlar.
Pausa bastı.
Pausa basıyorlar. Zaten diapause bile deniyormuş ismine de. Embriyonik diapause deniyormuş.
Keşfedilmiş.
Ya aslında çok eskiden beri bilinen bir şey ama hani 1850'lerde bunu bazı hayvanlarda olduğunu. Gerçi bazı hayvanlar dediğimizde hani memelilerde tabii bu
tabii,
söz
memeliler.
Konusu 130 tür hayvanda oluyor. Bunların da üçte biri falan hep Avustralya'da. Yani her çeşit hayvanda var. Farklı farklı zamanlarda evrimleşmiş. Demek ki bu evrimsel bir avantaj sağlıyor. Yani ve şeyde değişiyor. Yani birkaç gün ertelemekten 11 aya kadar. Mesela Avustralya'da bir hayvan var. Wallaby. İşte biraz bu kanguruya benziyor. Onun küçüğü gibi bir şey diyelim. Farklı bir tür. 11 ay erteleyebiliyormuş. Düşünsene yani döllenmiş yumurta. Hücreler biraz çoğalmış. İşte böyle ilk hamileliğin 5-10 gününde falan itibaren başlaması gerekiyor. Pause'un yani durdurmanın. Ondan sonra 11 ay bekletebiliyor ki bunun da sebebi şey diyorlar. Hani ortam şartları en müsait olduğu zaman veya büyütmesi gereken bir yavru varsa önce onu büyütüyor. O arada yedekte bir tane bekliyor. Onun başına bir şey gelirse işte ölürse, kalırsa, aslan kaplan kaparsa falan hemen otomatikman öteki hamilelik devreye giriyor. Onun da hatta şeyle belki o esnada emzirirken falan hormonlarla mı tetikleniyor falan diye onu araştırıyorlar. Ben çok şaşırdım açıkçası. Hani farklı farklı her türlü hayvanda, yarasalarda, işte şeylerde.
İnsanda pek gözlenmiyor tabii.
O vizon denilen küçük böyle kürkü için falan şey yapan hayvanlarda. Onlar daha kısa mesela vizonlarda. Tam böyle Mart ayının başında çiftleşiyorlar. Ama Mart'ın 20'sine kadar falan bekletiyor hayvan hamileliği. Ondan sonra başlatıyor süreci. Ki işte yavrular tam şeye denk gelsin. Yaz aylarına doğru böyle baharın, o kışın soğuğunu falan atlatsın.
Bu bulgunun bize faydası ne olur?
Bize faydası şu, tabii ki hani insanlar hamileliklerini pauzlayacaklar gibi, durduracaklar gibi bir durum söz konusu değil. Ama mesela bak koyunlarda normalde olmayan şeyi, koyunlarda durdurmayı başarmışlar. Hı hı. Ama çok başında yakalaman lazım. Belki insanlarda da söz konusu olacak ama çok işte ilk 5 günlükken falan yakalaman lazım. Normal hamileliklerde pek şey değil. Ama şeylerde, tüp bebeklerde vesairede falan bu teknoloji kullanılabilir diyorlar.
Yani annenin, hamile annenin hasta olduğu tedavi gerektiren durumlarda belki.
Ama işte çok başında yakalaman lazım ve belki bilmiyorum anne vücudundayken yapılabilir mi, uygulanabilir mi? O koyunlarda da şey yapmışlar. Embriyoyu alıp fareye pause uygulayan, durduran, duraklatma uygulayabilen bir fareye enjekte edip orada duraklattıktan sonra tekrar koyuna koyup o şekilde tekrar süreci başlattıklarında herhangi bir sıkıntı da yaşanmamış. Normal büyümüş.
Süper.
Bu şimdi embriyoların o ilk hali şeye de çok benzediği için kök hücreler vesaire falan. Bunların tabii laboratuvarda geliştirilmesi, işte anlık olarak durdurulması falan safhalarında da biz bunu öğrendikçe bu işleri kullanabiliriz diyorlar. Sonuçta hani ileride kim bilir nelere yarar yani. Hayal gücünün sınırı yok.
Yani
Hani günümüzde bakarsan da son derece ilginç yani hamileliğin anlık olarak durdurup.
Müsaadenle.
Ne?
Hayal gücünde sınırı var müsaadenle.
Müsaadenle.
Hamsimi beğenmeyerek bir kere daha söyledim.
Hayal gücünün sınırı yok canım. Sen istediğin gibi sallayabilirsin. Biz de inanıp inanmamakta şeyiz yani.
Bak şimdi özgürüz. Ötekileştiriyorsun tatlı tatlı. Sen de biz olduk. Önemli haber zira işte belki taşıyıcı anne olarak istifade etmeye gerek kalmadan hormon sistematiği çözülürse, mekanizma çözülürse işte hamilelik döneminde yaşanan hastalıkların tedavisi için
yani evet,
bebeğin etkilenmeyeceği gelişmesinin veya işte ne bileyim ya kalkıma işte gelen bu benim.
Bekletip durdurabilecekler belli bir süreliğine tam istenen anda. Sonra uygun olduğu anda tekrar başlatabileceksin.
Tabii.
Tüp bebekler falan için benim de ilk aklıma gelen yani, o çözüm oluyor.
Olabilir. Bir bu kadar şaşırtıcı gibi yaklaşmışsın ama aslında çok da bize yabancı gelmeyebilecek bir söylem. Vücudumuzda başkalarının hücreleriyle yıllarca yaşadığımız.
Evet
yani
ama
fikir yani olarak çok
başkalarının
sıcak
hücreleri
da.
Derken hani böyle bakterilerden vesairelerden falan bahsetmiyorum. Bayağı bildiğim başka DNA. İnsanlardan bahsediyorum. Yani şu anda vücudumuzda belki trilyonlarca hücre var ve bunlardan bazıları annemize ait, hatta kardeşlerimize ait bizden önce de olanlar varsa. Çok ilginç bir yazı. Uzun da bir yazı. Okusunlar. Ben hani burada hepsini anlatamayacağım ama olay şeyden çıkıyor. Bu otoimmün hastalıklar var. Kendi bağışıklık sisteminin sana saldırdığı işte. Mesela romatoid artrit denilen bağışıklık hücrelerin bayağı gidiyor eklemlerine saldırıyor ve ağrı çekiyorsun. Yamulmalar oluyor vesaire falan. Bayağı dertli bir hastalık. Bunların sebeplerini araştırırken acaba şey mi diyorlar? 1980'lerin sonunda, 90'ların başında kadınlarda mesela belki görünme sıklığı fazlaysa acaba diyorlar hamilelikten dolayı, çünkü şeyi biliyoruz, hamilelik esnasında kadınların vücudundaki kanlarındaki hücrelerin %10'u falan bebekle şey oluyor, hatta bazen bebekle kan uyuşmazlığı falan olursa kan zehirlenmesi falan
tabii
olabiliyor
ki.
Onlara karşı önlem falan alıyorlar. Artık aşılabilir sorunlar bunlar yani günümüz modern teknolojisiyle diyelim, ama işte acaba bu işte vücut sonuçta hani sana ait olmayan hücreleri öldürmek için elinden geleni yapıyor. Bir, bu hücreler nasıl yıllar sonra, tabii bayağı ayrıntılı araştırma yapmışlar. 90-100, yani 23 ile 90 küsur yaşlarındaki kadınlar arasında testler yapmışlar. Vücutlarında hala hamilelikten kalan şeyler var. DNA'sı farklı başka insanın, yani hücreleri yaşamaya devam ediyor. Düşün, 10 yıllarca boyunca nasıl bağışıklık sistemini aşarak bunu yapabilmişler. Burada hem kanser gelişiminde acaba bunun bir sebebi olabilir mi? Hem işte otoimmün hastalıklarda bunun bir etkisi olabilir mi falan diye araştırırlarken son yıllarda edinilen tecrübeye göre tam tersine otoimmün hastalıkları tetiklemek diye bir hipotez, onu söylüyor. Tam tersine bir hipotez de bunların önlenmesinde yardımcı olduğunu iddia ediyor. Mesela şeyleri falan da görüyoruz. Mesela sezaryenle alınan bebeklerde o yara dokusunun iyileşmesinde o annenin vücudundaki bebeğin hücreleri hemen o bölgelere gidip yardımcı oluyor. İşte kalp dokusunda bir hasar varsa, hatta belki kadınların hani ortalama ömrü daha
senin
uzun ya.
Bunu
bundan kaynaklanıyor olabilir falan diyorlar.
Ya canım, o şeyle de alakalı. Ortalama ömür hesabıyla da alakalı. Savaşa gidip de kadınlar savaşıyorsa çoğunlukla.
Ama yani günümüzde onlardan şey yaptığın zaman da yani 5-6 yıl falan fark var yani.
Yani tabii. Kadınların erkeklerle beraber yaşıyor olması da ortalama etki ediyor olabilir. Erkeklerin ömrünü çürüten de az kadın yok.
Biz de onları çürütüyoruz canım. Onlara
yani karşılıklı olarak bunlar tatlı atışmalar. Ama tekrar ciddileşirsek, ben hazırlamadım haberin kaynağını da. Geçmişte okuduğum bir makale vardı. Sezaryen ile doğum yapıldığında bebeğin de bağışıklık sisteminin daha az geliştiği, normal doğuma nazaran biraz daha hazırlıksız olabildiği.
Ya onlar çok ispatlanmamış şeyler söyleniyor da o
işte
kızım,
vajina etrafındaki bakterilerden, evet, mikroplardan sıvalıp da
geçerken tabii alınan şeylerden, ama mesela onun tam tersini
de
söyleyen, aslında yeterince alıyor diyen araştırmalar da var. O iş biraz sallantılı.
Çalışma var ama. Yani bu konuda var. Araştırma var. Ateş olmayan yerden duman çıkma. Öyle de olsa, öbür türlü de olsa bu bir fikir. Dediğin gibi vücudumuzda başka hücreler, ki yani ben niye dedim başka hücrelerle yıllarca yaşıyoruz? Yüz nakli konuşuldu yakından. Çoklu organ nakli konuşuldu.
Yakın zamanda
popüler. Organ nakli yapılıyor. Çok uzunca zamandır kan nakli yapılıyor. Yani yüzlerce yıl diyelim.
Ama mesela bu onlar zaten hasta olmuş bir adamı iyileştirmek için. Yani çok
tabii.
Toplumun çok nadir kesiminde olan bir şey.
Sonuçta başkasının
burada
DNA'sını alıp.
Hani sende de, senin de kardeşin var. Benim de.
Tabii.
Gerçi ben en büyüğüm mesela. Bende sadece anneminki var. Ama benim kardeşlerim de, benim de, çünkü anne ile çocuk arasında değişim oluyor, hücre değişimi. Bunlar uzunca bir, evet %10 dedim, o doğumdan hemen sonra çok ciddi miktarda azalıyor ama tamamen tabii yok olmuyor anlaşılan. Sonraki hamileliklerde o hücrelerden bazıları oraya geçmiş olabiliyor. Böylece şey diyorlar, kadın hamile kaldıkça vücudundaki yabancı hücre sayısını arttırıyor. Deposunu diyelim. Bunlardan bazıları gidiyor beyine yerleşiyor, bazıları gidiyor kalbe yerleşiyor. Ve oralarda normal işlev görüyorlar. Bunu araştırmışlar. Yani
söz konusu yani DNA ise şekilde... birlikte yaşayan çiftin nihayetinde evlendikten sonra da sürekli işte sürtünmeyle, efendime söyleyeyim, sıvı
ama bulaşması... Ama işte vücudun içerisindeki gibi olmaz. Yani öyle senin kanına girip de şeyinde dolaşması gibi olmuyor yani.
Bilemiyorum yani.
Birlikteyken ne kadar DNA aktarabilirsin o öyle değil.
Başka,
yani.
Başka.
Şey olarak da buna mikrokimerizm diyorlar. Kimerizmi daha önce konuşmuştuk, hani bazen ikizler anne karnında birleşiyorlar. İki, aynı adamda iki farklı DNA alıyor. Bu vücudunun bayağı çoğunluğu, yarısı falan oluyor. Bu mikrokimerizm işte Latin şeyden, bir Yunan efsanesinden geliyor. İşte kafası aslan, vücudu keçi, kuyruğu yılan falan şeklinde bir garip yaratık işte. Burada da oradan alıntılamışlar. Mikro seviyede ama küçük işte. Çok böyle trilyonlarca hücrede. Şey ilginç burada. Şimdi trilyonlarca hücre içinde DNA'sını farklı olanları tespit etmek mümkün değil. Hepsine tek tek DNA bakamazsın.
Tabii.
O yüzden mesela şeye bakıyorlar. Y kromozomunu ayırt etmek nispeten daha kolay X kromozomundan. O yüzden mesela kadınlarda şeye bakıyor. Normalde kadında Y kromozomu olmaması lazım. Hı-hı. Hücreleri test ettiğinde Y kromozomu çıkıyorsa muhtemelen hamilelikten, oğlundan kalan kromozomlar olduğunu anlayabiliyor. Ama bu şey anlamına gelmiyor. Kız çocuklarından kalmadığı anlamına gelmiyor.
Bulmak
biz
zor.
Sadece evet yani erkek çocuklarındakini çok daha rahat, hı-hı, bulup tespit edebildiğimiz için hep onlar çıkıyor. Araştırmalar falan da hep onun üzerine. Yoksa dediğim gibi trilyonlarca hücreyi tek tek bakamazsın.
Tabii ki.
Oranlarını falan çıkarman da kolay değil.
Tabii ki.
DNA'nın bütün yapısını belki ileride çözmek hani çok çok kolaylaşırsa o zaman hem erkek hem kız topluca belki bakıldığı zamanlar olur. Ha, ama bir... ilginç bir yazı. Hani benim belki atladığım pek çok ayrıntı da vardır.
Tabii ki.
Merak edenler bunlara baksınlar. Bu yazıya
uzmanı
baksınlar.
Olup da işte bayağı da uzun genetik bir yazı. Mühendisidir. Tıp doktorudur. Onların konudaki araştırma hafızası tabii ki çok daha farklı. Katkılarını da bekleriz. Bizi dinliyorlarsa yorum faslında eğer aktaracakları ekstra bilgi varsa baş üzerine. İnsanların gerçekten ciddi manada nasıl diyeyim, teknolojik atlamanın eşiğinde fakat tam da böyle bir çağı aşamamış vaziyette olduğu bir dönemi idrak ediyoruz. Topyekün bir kalkınma oldu dünya insanlığında ama hala daha bazı sıkıntılar devam etmiyor değil. Bilmiyorum yani, bir takım işte gelişmelerin ışığında bazı hastalıkların tedavisi, bazı şeyler çok daha kolay olacak veya bazı problemlere karşı önlem alınması. Şu anda İstanbul'da bile hani ciddi sıkıntı. İçinde bulunduğumuz mevsimde de salgın hastalıkların yaygınlaşması çok ciddi risk. Kışa girerken toplu ulaşım, özellikle de işte iyi havalandırması olmayan metro gibi kapalı alanlarda veremin yaygınlaşması söz konusu. Hmm. Uyuz tekrar hortlamış, ciddi manada salgın tehlikesi söz konusu. Bunlar da salgın taze haber. Tedbirli olmak.
Taze haberde şey var. Ispanak zehirlenmesi var. Nasıl oluyor ben de anlamadım ama inanılmaz bir şey. Bu aralar o konuşuluyor.
Sarıp içersen
mi? Ne bileyim ben. Yok, bunlar normal pişirip yemişler ama bayağı yani. 40 kişi falan hastaneye kaldırmış.
Allah
nasıl
şifa versin kendine.
Aklım almıyor herhalde.
Yani olur tabii ki, olur.
Yani içine başka ot mu karıştı, tarım ilacı falan mı? Ama hani herkes de mi yıkamadan yedi, öyle bir şey değil. Herhalde ot karıştı diye düşünüyorum.
Yıkamadan yersen zaten çok ıspanak dediğin toprak değil mi? Bahçeyi adam getiriyor. Bir miktar.
Onları bulaşık makinesinde yıkayanlar falan var ya. Yani. İyi oluyor
o,
diyorlar.
O da güzelmiş. Peki deterjan da koyuyor mu?
Yok, sirke koyuyorsun çok az. Yani. O zaten
şimdi bayağı reklam şey vermek gibi olmasın da ortasında kırmızı topla kalgonlu ıspanak.
Hayır, o toprak makineyi de tıkar. Ben ona şaşırıyorum yani. Bayağı çünkü bazıları toprak. Gerçi herhalde toprak yani kısmını biraz suda bekletip şey mi yapıyorlar?
Ispanak
içinde. Eziyettir ya hakikaten ıspanak yıkamak. Evet, ben evet olsam ben de makineye koyarım.
Temel Reis boşuna konserve ıspanak yemiyordu.
Değil mi?
Yani
konuya dönersek.
Konunun aslında doğrudan içi ıspanağa girmeyeydik. Salgın hastalık da işte sürekli tükürük, sıvı, efendime söyleyeyim kan, ter alışverişi yapıyoruz. Toplumun içinde bulunurken bile insanlarla. Hani bağırsak
nasıl bir şeyde bulunuyor sen anlamadım. Metrobüse bin anlarsın.
Çıkışta ha. Sen de bir metro turu yapalım bak bakalım. Kendini tanıyabilecek misin akşam? Sana değil, çocuklara yazık. Neyse, tekrar listemize dönelim. Sıradaki notumuz akıl sağlığı ve deri hastalıkları arasında bir bağlantı olup olmayacağı ile alakalı. Dışarıdan böyle cildiye pek herkes sever. Tusta falan şey yapan, hazırlanan doktorlar. Evet. Uzaktan bakıp da şak diye hastalığın ne olduğunu hiç daha dokunmadan, dürtmeden söyleyebildiği için.
O kadar basit değildir canım herhalde işte, her hastalık.
Fizikiyatride mi ona giriyor? Hani o kadar basit değil de işte çoğu basit.
Bu haber tam bir lezyona Cevdet'in bakıp da, yorumlayacağı bir haber aslında. Şey vardı. Ben ona da not düşmüştüm sen bunu yorumlarsın diye ama artık haftaya anlatmak istediğim şey varsa
belki bir
söyle.
Daha dönülür.
Çünkü hani aslında hani uzmanlar da söylemiş, haberin aslını söyleyeyim ondan sonra yorum kısmına geçelim. Diyorlar ki vücudumuzdaki kaşınma özellikle de şeye bağlı kaşınma, cilt hastalığına bağlı kaşınma, işte mesela sedef var, ne bileyim
egzema
var. Bunlar zaten stresle falan da ortaya çıkan şeyler ama ilginç
zona
bir,
mıydı neydi?
Ya işte ilginç bir araştırma yapmışlar. 3500 hasta üzerinde cilt hastalığı olan işte bu egzama, sedef gibi hastalar üzerinde psikolojik araştırma yapmışlar. Bir de kontrol grubu var 1300 kişi. Onlarda herhangi bir cilt hastalığı yok. Şey soruyorlar işte hani mental durumu, hani ruh sağlığı nasıl, işte depresyonda mısın değil misin vesaire falan. Bu cilt hastalığı olanlarda ve özellikle kaşınma olanlarda, şimdi her cilt hastalığı kaşınmaya neden olmuyor. Cilt hastalığı olup bu 3500 kişi arasında eğer kaşınma varsa depresyon oranları, bak oranları da söyleyeyim. Şöyle rakamları bulabilirsem burada.
Ya bu konuda zaten yıllarca depresyon, şeyde var, bilgi birikimi
depresyon
var.
Depresyon rapor edenlerin oranı %14.1. Hı hı. Kaşınma olmayanlarda depresyondayım diyenlerin oranı %5.7. Hı hı. Kontrol grubunda yani cilt hastalığı yok ama kaşınıyor. Artık bilmiyorum neden kaşınıyor. Şey oranı bayağı düşüyor. Depresyondayım diyen oranların, kaşınanların oranı 6'ya düşüyor. Bak öteki tarafta 14'teydi. Kaşınmayanlarda depresyon rapor edenlerin oranı %3.2'ye düşüyor. Yani bunun gibi pek çok şey yapmışlar. Anksiyete demişler mesela. Gene oranlar hem cilt hastalığı olup kaşınanlarda yüksek, cilt hastalığı olup kaşınmayanlarda biraz daha düşük. Cilt hastalığı olmayıp da kaşınanlarda gene yüksek ve olmayanlarda en düşük şeklinde böyle bir korelasyon bulunmuş. Hemen Cevdet'in olsaydı söyleyeceği şey, işte korelasyon olması neden sonuç ilişkisi olduğu anlamına gelmez. Evet, zaten adamlar da onu söylüyorlar. Ama burada araştırılması gereken bir şey var diyorlar. Hani biz böyle bir şey gözlemledik. Onların hipotezi de şu. Kendileri de söylüyorlar. Bu bir hipotez. Daha ayrıntılı araştırmalarla ortaya çıkması lazım. Şey olma ihtimali var. Hemen benim aklıma şey geldi. Psikolojik hani hastalıkların olması kaşıntıyı tetikliyor. Adamlar tam tersini söylüyorlar. Diyorlar ki deri hastalıklarındaki kaşıntı beyindeki serotonin yollarını vesaireyi falan etkileyerek psikolojik hastalıklara neden olabilir. Bizim hipotezimiz bu diyorlar. Çünkü İlginç. Bu buna neden oluyormuş. Ben mesela tam tersi aklıma gelmişti.
İşte bak,
burada tam tersi söz konusu.
Tam tersini yıllardır söyleye gelen doktorlar da var artık doktorlar.
Var bu benim belki ikisi de var zaten. İki tarafta birbirine etki ediyor.
Bu benim branşım değil, senin de branşın değil aslında. Bu konuda ahkam kesmek haddimize değil ama gözlemleyebildiğim
şeyler. Hiçbiri bizim branşımız değil can zaten.
Ya canım öyle. Zaten hiçbirinde de ahkam kesmiyoruz. Altını bir kere daha çizmek gerekiyor.
Haberleri anlatıyoruz.
Ancak işte daha evvel okuduğumuz makaleyle kıyaslıyoruz yani. Şu adam da bunu demişti diye. Ötesinde hani uzmanlık belirtecek senin inşaat diyelim mi veya yazılım.
Yazılım canım.
Otomotiv ve teknolojileri diyelim.
Çarparlar vallahi.
Nervürlü demirle diyorsun kovalarlar.
Kovalarlar.
Neyse. Sinir ucu iltihabı veya işte ne deniyor? Sedef hastalığının başlangıç, yani tetiklemesi için stresin ciddi manada yani stresi azaltın diye doktor tavsiyesi. Benim çok yakın çevremde gözlemlediğim şey.
Ama mesela şey oluyor. Stresin arttığı zaman hemen vücudunda falan o hastalığın geldiğini de görüyorsun.
Dilimizde de var. Sana uyuz oldum. Beni gibi söylem de söz konusu.
Oldum var. O nasıl oluyor acaba?
Bilmem. Öğrenin. Belki saçımız çıkar. Teknoloji itibariyle bu iki sistemin insan vücudunda birbirine yakın çalıştığı, işte derinin sinir uçlarıyla bezeli olması, beynimize de onların hepsinin bağlanması ilişki
işte
olma ihtimali.
Bunu söylüyorlar. Yani yükseltiyor. Kaşındıkça o vücuttaki o rahatsız edici kaşıntı beyindeki serotonin mekanizmasını etkiliyor diyorlar. Hı hı. Dolayısıyla depresyonu tetikliyor olabilir veya işte anksiyeteyi yani, hatta intihar düşüncesini falan bile sormuşlar. Onun bile oranları yüksek çıkıyor.
Benim yani. İşte kendi ailemden söyleyebileceğim örnek. Çok şükür benim başıma gelmedi de babamın problemidir zona. Bir şeye çok üzüldüğünde, sinirlendiğinde birdenbire kaşıntılı şekilde böyle sinir teli gibi uzayan üzerinde şeyler oluyor, sırtında işte omzunda, belinde neyse kırmızı hat oluşuyor ve adamcağız kaşınmaya başlıyor. Hı. Ondan sonra işte ilaç tedavisi vesaire. Şimdi bu olduğu için adam üzülmedi. Sıkıntılı hani, haber aldı, üzüldü. Ondan sonra
daha kronik olanlarda olabilir. Belki hani belki, biraz tabii daha ki, şeydir tabii ama ki. İşte bu
hayat kalitesini düşürüyor olmalı. İşte büyük ihtimalle çift yönlü.
İki yönlü.
Adamlar evet, bizim doktorların da söyleye geldi. Çünkü bu benim uydurduğum bir şey değil. Doktorun tabii, söylemesi. Tabii, yani tabii. Buna stres neden olur diye adamcağız söylüyor. Canım, tabii
sen ki. Senin gözlemlerin de uyuşuyor aslında.
Yani işte o yüzden bu üzerinde çalışılmadığı için belki haber niteliği taşıyıp da yapılan yayınlarla beraber, açıklanan makalelerle beraber biraz daha belki üzerinde durulup alternatif tedavi geliştirmesi, alternatif tıp değil tabii, alternatif tedavi geliştirmesi mümkün olan bir alan ki bir sonraki notumuz, ben oraya bağlamak için kıvranıyordum. İçinde bulunduğumuz çağın, işte içinde bulunduğumuz ne diyelim, teşvik mi diyelim, derecelendirme sisteminin kalitesiz bilim, işte efendime söyleyeyim, çok da içi dolu olmayan çalışmalar üretmeye ne kadar meyil olduğuyla.
İçinde bulunduğumuz çağda olduğunu, hiç olmadığı kadar bilim üretiyoruz. Bilim insanı da üretiyoruz aynı
hatta
şekilde.
Hatta hiç olmaması gerektiği kadar üretiyoruz.
Yok, bunun azı çoğu olmaz. Ne kadar yapsın o kadar karlı ama
öyle tabii.
İşte sonuçta burada bir sistem söz konusu. Sistem ne? İşte sen üniversitedesin veya özel de olabilir. Hı hı. Bir şeyler araştırıyorsun. Bir makale yayınlıyorsun. Sonra bilim dünyası onu kabul ediyor vesaire falan veya reddediliyor. Onun üzerine başka makaleler falan yayınlanıyor. Seninkin sana atıfta bulunuyor vesaire falan.
Tabii. Sen ama de işte makale yayınlayana kadar senin fikirlerin, düşüncelerin, konu hakkındaki gözlemlerin buhar olup gidiyor. Makale yayınlama mekanizması yaygınlaştı,
evet,
gelişti.
Şimdi orada bir mekanizma oluşmuş durumda yıllar içerisinde. Hani iyi kötü, onun da eleştirilecek yanları var ama bu yazıda anlatılan bu sistemin bilim insanlarını daha özensiz, daha baştan savma makaleler, işte araştırmalar yapmaya ittiğini söylüyor. Çok da güzel bir analoji yapmış. 2008 yılındaki bu işte büyük mortgage krizinin olma nedeni bütün bankacıların kötü olması değil. Sistem bütün bankacıları ufak ufak ufak ufak kötü olmaya doğru yönlendiriyor. Niye? Çünkü işte şey yapıyorsun. Kazanma hırsıyla, yani
rekabet,
almaması gereken adama bu şey veriyorsun.
Tabii.
Normalde sistem bunu önlüyor olsa sen onu yapamayacaksın ve o kısır döngüye girmeyeceksin. Sonra o risklerini alıyorsun, başkalarına işte sigorta firmalarına sigortalatıyorsun. Bilmem ne oluyor. Senin de riskin olmuyor. Senin riskin olmadığı için sen daha rahat şey yapıyorsun. Sözde kredi derecelendirme kuruluşları var senin bankanın risklerini söylemesi gereken. Ama sen onların en büyük müşterisisin. Dolayısıyla adam seni öyle yerin dibine sokamıyor. Güzel geçinmek zorunda kalıyor falan. Kötü bir sistem olduğu zaman ister istemez işleri kötüye sardırabiliyor ve o balon bir yerde patlıyor. Aynı şey diyor ki bilim dünyasında da, makale sistemlerinde de olmaya başladı diye bir yorum bu tabii. Yani kişinin yorumu. Makaleleri yayınlayan dergiler var. O dergilere girmek, bildiğimiz klasik dergiler var. Bir de son zamanlarda açık dergiler türemeye başladı. Hı hı. Klasik dergilere girmek, yayınlatmak hem çok zor, hem kaynak gerekiyor, hem uzun sürüyor. Bir gönderiyorsun makalenin 20 aydı falan, ortalaması 21 ay mıymış neymiş, inanılmaz. Hmm. Düşünsene, araştırmayı yapıyorsun, dergi demode kabul oluyor. Ediyor. O çünkü peer review diyorlar ya, onu birinin kontrol etmesi lazım. Sen düzgün mü yapmışsın? Belki reddediyor adam, bir şey yazıyor. Senin savunmanı alıyorlar, bilmem ne oluyor falan. Acayip uzun bir
üzerinde
şey.
Üzerinde en hassas durulan kavram da intihal.
Ama bu işte şey, intihal vesaire falan da var.
Yani ne kadar
ama
yapay zekanın desteği falan süreci uzandırsa da yine.
Kaliteyi arttırıcı bir şey bir yandan. Ama bir yandan da problem. Bu dergilerin içerikleri halka açık değil. Adam senin makaleni alıyor, kabul ediliyor. 2 yıl sonra o süreçten geçiyorsun. Halk, yani insanlar ulaşamıyor. Yani bütün halk zaten ne yapacak? Bilimsel yayın ayrı konu da.
Şimdi
diğer bilim
bak.
Adamları ulaşamıyor. O dergiye abone değilse. Evet. Yani herkese yayamıyorsun. Günümüzde tabii. Öyle değil. İşte bu açık dergiler de diyor ki herkesi yayıyorlar ama bu sefer senden daha çok para alıyor yayınlatmak için. Sen daha çok para vermeye başlıyorsun. Gene ciddi olanlarda kontrol mekanizmaları hı-hı. falan filan var ama bir kere sistem yamuk çünkü sen yayınlatmak için para veriyorsun. Adam senden ne kadar çok makale yayınlarsa o kadar çok para kazanabilir. Tamam, makalelerin ses getirici olması da önemli. Bir de o şey var, inisiyatif tetikleyen bir şey var. Ses getirici makale ve daha çok böyle wow dedirten makalelere eğilim artıyor gitgide. Ama onlar da işte özensiz olabilir. Mesela Bayer'in bir araştırması var. Yayınlanan makalelerde ilaç üretmek için kendileri test ettiklerinde %65 sonucun sonuçların %65'inin tekrarlanamadığını. O da önemli bir şey. Çünkü sen bir sonuç ortaya koyduğun zaman başka bağımsız insanlar tarafından bu sonuçların tekrarlanabilir olması lazım. %65'ini tekrar. Bunların hepsi dediğim gibi kötü niyetli değil. Biraz böyle baştan sağma oluyor. Belki farkında olmadan atladıkları bir şey oluyor. Yani
bu da aslında kötü bir niyet bakacak olursan.
Yani yok hani kötü disiplin niyet açısından. Bence diyemeyiz de işte baştan sağma diyebiliriz belki işte. En hani ben ağır öyle söyleyebilirim. Böyle bir sistem var. Buna daha iyi alternatif ne olabilir? Açıkçası hani ona bir öneri de getirmemiş. Bu sadece uyar hani böyle olsun falan diye. Ama bu aktif olarak tartışılıyor. Ben çok yazı gördüm böyle son zamanlarda. Bu makale sisteminde işte bilimsel araştırmaların yayınlanması, işte insanlara duyurulması, belki herkese açılması falan gibi sistemlerinde daha iyi bir yöntem bulmalıyız. Sonuçta bilimi de yapan insan, insan her yerde işte burada şey de çalıyor işte inşaatta demirden çalan da insan, bankada kötü kredi veren de insan, bilimi yapan da insan. Orada da kötü niyetli insanlar olabiliyor. Veya işte ilgilenmediği için, dikkat etmediği için aradan kaçanlar olabiliyor falan. Bunlara bir çözüm bulunması lazım diyen bir yazı. Yani, meraklıları, akademik dünyada olanlar. Cevdet olsaydı bunda da ben, açıkçası ben onun yorumlarını merak ediyorum. Çünkü kendisi de sonuçta bir makale falan yazıyor şu anda. Sürekli işin içinde olduğu için karşılaştığı şeyler. Biz biraz belki dışarıdan ahkam kesiyoruz ama bilim insanlarının sürekli karşılaştığı
zorluklar. Sonuç itibariyle bu bilim camiasının özelinde de toplumun geri kalanına hitap edilen şekilde de çok ciddi bir iletişim devriminin sonucu. Gerçekten hali hazırda hiç olmadığımız kadar çok yerden bize bilgi yağıyor. Ve bu bilginin arasından doğruyu seçmek aslında insanlığın yeni problemi olsa gerek. Zira üzerinde yazmıyor hangisi doğru, hangisi yanlış. Ama bir sürü şey geliyor işte. Alternatif tıp dedik demin. Bu ciddi bir sektör. İşte
hem de nasıl?
Büyütücü, küçültücüden tut da işte en çetin hastalığa çare. Örnekleri de var. Ona gönüllü olanlar da var.
Televizyonlarda... Mesela diğer şeylerin niye alternatifleri yok? Ben de geçen biri Twitter'da soruyordu. Gerçekten mantıklı. Niye alternatif tıp da var da alternatif mühendislik tabii yok yani. biz de binayı şöyle i̇şte yapıyoruz.
Nervürlü demir onların evinde de ondan. Doktor en fazla stetoskop.
Alternatif avukatım ben mesela.
Yani. Onlar var canım. Yani gelmiyor muydu sana kredi borcunuz ödenir?
O dolandırıcı. Gerçi onlar da dolandırıcı. Yani, değil mi? Ama onun sonucunu acaba daha net görüyorsun. Hani tıpta görünmüyor sonuçta. içiyorsun işte.
Hayal tacirliği daha kolay. Falan. İnsanlara alternatif bankacılık da var. İşte çiftlik bankı gördük. Geçenlerde de Kazbank mı çıktı bir şeyler? Bitcoin. Çok güzel. Neydi?
Bitcoin Safiye mi?
Öyle bir şey vardı. Manipülasyona şeyde. Açık mecra. Yani olduğu zaman insanların hakikaten noktada en çok üzerinde durulması gereken şey bu bizim iletişim kanalları nasıl değerlendiriyor olduğumuz veya bunların bize nasıl ulaşıyor olduğu. İşte ister bilimsel makale olsun ister uydunun 1728. kanalındaki Etli Ekmek TV'nin gece 3'teki yayını olsun. Hepsi aynı şey. Sonuç itibariyle iletişim mecrası ve buradan bize ulaşan şekil. Dolayısıyla biz dilimiz döndüğünce, elimizden geldiğince süzgeçten geçirip hafta boyu karşımıza gelen haberleri, bilimsel haberleri not alıp sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Tartışmak üzere elbette bunu yargılayacak yerde değiliz. Ama dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışıyoruz. Bu haftalık mesaimizin sonuna gelmiş bulunduk. Sürçülisan etikse affola. Var mı eklemek istediğim bir şey?
Yok. Önümüzdeki haftalarda programın başında dediğim gibi devam edeceğiz.
Tekrar
duyuruları takip etsinler.
Görüşmek üzere kısmını istersen sen söyle. Ben belki olurum, belki olmam. Müsait olursam tekrar yapmaya çalışırım.
Ekstra zamanlarda olursun.
Katılmaya çalışırım. Yoksa Cevdet'e de geçmiş olsun buradan. O ve diğer katılımcı arkadaşlarla bilim notlarını sürdürmeye çalışacaksınız. İyi seyirler efendim. Esen kalın. Hoşça kalın.